Beşinci ayrım, sayfa 53. Hipnozcu, Lars Kepler. Trafik çok yavaş ilerliyordu. Bir ilerleyip bir duran arabanın içinde Benjamin'in uykusu gelmişti. Ağzını kocaman açarak esnedi. Hala uykunun ılık tadı vardı üzerinde. Babasının acelesi olduğunu biliyordu. Ama yine de onu okula bırakıyordu. Kendi kendine gülümsedi. Hep aynı şey diye düşündü. Hastanede bir şeyler ters gittiğinde babası ona bir şey olacak diye daha çok kaygılanıyordu. Ah olamaz dilerik birden. Patenleri evde unuttuk.
Evet ya.
Geri dönelim.
Gerek yok, o kadar önemli değil dedi Benjamin.
Şerit değiştirmeye çalışırken bir arabanın yolunu tıkamasıyla gerilemek zorunda kalan Eric az kalsın bir çöp arabasına çarpıyordu. Geri dönmeye vaktimiz var.
Siktir et şu patenleri, umurumda bile değil dedi Benjamin sesini yükselterek.
Eric şaşırarak oğluna baktı. Buz patenini sevdiğini sanıyordum. Benjamin ne diyeceğini bilemedi. Sorgulanmaktan nefret ederdi. Yalan da söylemek istemiyordu. Camdan dışarı baktı. Öyle değil mi diye üseledi Eric.
Ne diyeyim mi?
Buz patenini sevmiyor musun?
Niye seveyim ki diye omurdandı Benjamin.
Hep yeni patenler aldık.
Aman ne eğlenceli dedi Benjamin yorgun bir sesle.
Buz pateni sıkıcı dedi Eric. Satranç sıkıcı, televizyon sıkıcı. Senin yapmaktan hoşlandığın ne var Tanrı aşkına?
Bilmiyorum dedi Benjamin.
Hiçbir şey yok mu?
Yok.
Film?
Bazen.
Bazen mi? Eric gülümsedi.
Evet dedi Benjamin.
Bir gecede 3-4 film izliyorsun ama diye omurdandı Eric.
Ne olmuş yani?
Bir şey olduğu yok diye gülümseyerek devam etti Eric. Ne olacak? Ben yalnızca acaba gerçekten hoşlansan kaç film izlerdin diye merak ediyorum.
Rahat bırak beni diyen Benjamin kendini gülmekten alamadı.
Belki de sana 2 ekranlı bir televizyon gerekiyor. Böylece filmleri daha hızlı seyredersin diyen Eric gülerek elini oğlunun dizine koydu. Birden boğuk bir patlama sesi duyuldu ve gökyüzünde geride renkli dumanlar bırakarak aşağı doğru kayan açık mavi bir yıldız belirdi.
Havayı fişek için tuhaf bir zaman dedi Benjamin.
Ne dedi babası.
Bak diyen Benjamin gökyüzünü işaret etti.
Gökyüzünde dumanlı bir bulut asılıydı. Her nedense Benjamin'in aklına ay da geldi ve karnı kasıldı, içine bir sıcaklık yayıldı. Geçen cuma aydaların Sundberg'deki evlerine gitmişti. Dar oturma odasındaki kanepede yan yana oturup fil filmini izlemişlerdi. Ayda'nın küçük erkek kardeşi Pokemon kartlarıyla oynayıp kendi kendine konuşmuştu. Eric arabayı okulun önüne park ederken Benjamin birden Ayda'yı gördü. Çitin öbür yanında durmuş onu bekliyordu. Benjamin'i görünce el salladı Ayda. Çantasını alıp arabadan inen Benjamin, ''Hoşça kal baba'' dedi aceleyle, ''Bıraktığın için teşekkürler.'' ''Seni seviyorum'' dedi Eric yavaşça. Benjamin başını sallayarak bir adım geriledi. ''Bu akşam bir film izler miyiz?'' diye sordu Eric.
''Bilmiyorum'' dedi Benjamin bitkin bir vaziyette.
''Oradaki Ayda mı?'' diye sordu Eric.
''Evet'' dedi Benjamin zor duyulur bir sesle.
''Ona merhaba demek istiyorum'' diyen Eric arabadan indi.
''Niçin merhaba diyeceksin ki?''
Ayda'ya doğru yürüdüler. Benjamin gözlerini kaçırdı. Kendini sümüklü bir çocuk gibi hissediyordu. Arkadaşlık etmeleri için babasının onayına ihtiyaç duyduğunu düşünmesini istemiyordu Benjamin. Babasının ikisinin arkadaşlığı hakkında ne düşündüğü umurunda bile değildi. Ayda gergin görünüyordu. Bakışları baba ile oğul arasında gidip geldi. Benjamin daha bir şey demeye fırsat bulamadan Eric elini uzattı. ''Merhaba.'' Ayda ürkek bir vaziyette kendisine uzatılan eli sıktı. Benjamin babasının gözlerinin Ayda'nın dövmelerine takıldığını fark etti. Boynunda bir gamalı haç, yanında da küçük bir Davut yıldızı vardı. Gözlerinin etrafını siyaha boyamıştı. Saçlarını çocuklarınki gibi 2 örgü yapmıştı. Üzerinde siyah deri bir ceket ve siyah tül bir etek vardı. ''Ben Eric, Benjamin'in babasıyım.''
''Ayda.''
Sesi aydınlık ama zayıftı. Benjamin'in yüzü kızardı, bakışlarını önce Ayda'ya sonra yere çevirdi.
''Nazi yanlısı mısın?'' diye sordu Eric. ''Ya sen?'' diye karşılık verdi Ayda.
''Hayır.''
''Ben de değilim.'' dedi Ayda kısa bir anlığına Eric'in gözlerine bakarak.
''Neden öyleyse bu?''
Bir nedeni yok. Ben hiçbir şeyci değilim. Sadece...
Benjamin araya girdi. Babasının davranışından mahcup olmuş. Kalp atışları hızlanmıştı.
Ayda birkaç yıl önce istemeden bir takım çevrelere takıldı dedi. Ama çok geçmeden ne kadar aptal olduklarını fark ederek...
Açıklama yapman gerekmiyor dedi Ayda öfkeyle.
Benjamin bir an dilini yutmuş gibi sustuktan sonra... Ben insanın kendi hatalarıyla yüzleşmesinin çok cesurca bir davranış olduğunu düşünüyorum dedi.
Evet ama dedi Erik, onu hala sildirmemiş olması da başka bir hata.
Sus artık diye bağırdı Benjamin, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.
Ayda dönüp uzaklaştı. Benjamin hızlı adımlarla ona yetişti. Özür dilerim dedi soluk soluğa.
Babam bazen böyle patavatsızlıklar yapıyor.
Haklı ama öyle değil mi diye sordu Ayda.
Hayır dedi Benjamin yavaşça.
Sanırım haklı dedi Ayda. Hafifçe gülümseyerek Benjamin'in elini tuttu.
Altıncı bölüm. 8 Aralık Salı sabah. Adli Tıp Kurumu Karolinska Enstitüsü'nün büyük kampüsünün tam ortasında dört yanı kocaman binalarla çevrili kırmızı tuğlalı bir binadaydı. Arabasının misafir park alanına park eden Yuna Lin'le ana kapıdan girip resepsiyondaki kıza adını kaydettirdikten sonra adli tıp başkan yardımcısı Profesör Nils Olen namı diğer iğnenin odasına gitti. İğnenin odası parlak beyaz ve gri renklerin hakim olduğu modern bir odaydı. Tasarımcılarının imzalarını taşıyan pahalı mobilyalarla döşenmişti. Az sayıdaki sandalye, tıraşlanmış çelik ve beyaz deriden yapılmıştı. Çalışma masası üzerine asılı kocaman cam bir tabakayla aydınlanıyordu. İğne yerinden kalkmadan Yuna'nın elini sıktı. Pilotların taktığına benzer beyaz çerçeveli bir gözlük takmış, beyaz önlüğünün altına beyaz boğazlı bir kazak giymişti. Sinek kaydı tıraşlı yüzü inceydi, ak saçları kısa kesilmiş, dudakları solgun, uzun burnu bir parça eğriydi.
Günaydın dedi boğuk bir sesle.
Duvarda iğne ve birkaç meslektaşının olduğu solgun bir fotoğraf asılıydı. Adli tıp doktorları, kimyagerleri, genetikçiler ve diş bilim uzmanları. Hepsi beyaz önlük giymiş ve yüzlerinde mutlu bir ifade vardı. Üzerinde kararmış kemik parçalarının olduğu bir masanın etrafına dizilmişlerdi. Fotoğrafın altındaki nota göre kemikler, bir kat ticari yerleşim alanının yakınlarında 9. yüzyıla ait mezarlardan çıkmıştı.
Yeni bir resim daha dedi Yuna.
Resimleri bantla tutturmam gerekiyor dedi iğne hoşnutsuz bir ifadeyle. Eski patoloji laboratuvarında 15 metrekarelik bir resim vardı.
Vay canına dedi Yuna.
Peter Weiss'ın yaptığı bir resim.
Şu yazarın.
İğne başıyla onayladı. Gözlüklerinden masa lambasının ışığı yansıyordu.
Evet, 40'lı yıllarda buradaki bütün personelin resimlerini yaptı. Anlatılanlara göre yarım yıllık çalışma karşılığı 600 kron almış. Resimdeki patologlar arasında babam da var. Alt tarafta, en sonda. Bertil Falconer'in yanında.
İğne başını yana eğerek bilgisayarına döndü ve Tumba'daki kurbanların otopsi raporları üzerinde çalışıyordum dedi.
Evet.
İğne gözlerini kısarak Yuna'ya baktı.
Carlos bu sabah arayıp iki ayağımı bir pabuca soktu.
Yuna gülümsedi. Biliyorum. İğne gözlüklerini burnunun üzerine itti.
Sanırım kurbanların ölüm saatlerini öğrenmek istiyorsunuz.
Evet, sırasını bilmemiz gerekiyor. İğne dudaklarını büzerek bilgisayarına baktı.
Bu yalnızca bir ön değerlendirme ama...
Önce adam öldü.
Kesinlikle.
Vücut sıcaklığından hareket ederek bu sonuca vardım diyerek ekranı gösterdi.
Erikson'a göre her iki yerin yani soyunma odası ile evin sıcaklığı aşağı yukarı aynıymış. Bu yüzden adamın diğer iki kişiden yaklaşık bir saat önce öldürüldüğünü tahmin ediyorum.
Fikrini değiştirdin mi? Başını iki yana sallayan iğne inleyerek ayağa kalkarken
disk kayması diye açıklama yaptı. Odadan çıkıp koridorda yürümeye başladı.
Yuna onu takip etti.
İğne hafif aksıyordu. İçinde paslanmaz çelikten, boş bir otopsi masası duran salondan geçerek cesetlerin 4 derecelik, büyük çekmecelerde tutulduğu serin bir odaya girdiler. İğne numaraları inceleyip bir çekmeceyi çekti ama boştu.
Gitmiş dedi gülümseyerek.
Geri dönüp üzerinde binlerce küçük tekerlek izi olan koridor boyunca yürümeye başladılar. İğne bir odanın kapısını açıp Yuna'ya yol verdi. Beyaz fayanslarla kaplanmış aydınlık bir odaydı. Bir duvarda büyük bir lavabo vardı. Sarı bir hortumdan yerdeki mazgala su akıyordu. Plastikle kaplı uzun otopsi masasının üzerinde çıplak bir ceset vardı. Renksiz bedeni yüzlerce yarayla kaplıydı. Yaralar artık kararmıştı.
Katya Ek dedi Yuna.
Ölü kadının yüzünde tuhaf bir sükunet vardı. Ağzı yarı açıktı. Gözlerinde sakin bir bakış kalmıştı. Sanki güzel bir müzik dinler gibiydi. Alnında ve yanaklarındaki yaralarla yüzündeki ifade tam bir tezat teşkil ediyordu. Yuna'nın bakışları kadının yüzünden aşağılara kaydı. Boynundaki damarlar mermerimsi bir hal almaya başlamıştı.
İç muayeneyi bugün öğleden sonra yapmayı planlıyoruz.
Tanrım bu ne diye iç çekti Yuna.
Genç bir adam içeri girdi. Kaşlarında çok sayıda piercing vardı. Siyaha boyalı saçlarını beyaz önlüğünün arkasında uzun bir kuyruk gibi örmüştü. Hafifçe gülümseyen iğne işaret parmağı ile serçe parmağını şeytan boynuzları gibi kaldırıp diğer parmaklarını kapatarak metalci selamı verirken genç adama aynı biçimde karşılık verdi.
Bu bey cinayet masasından Yuna Linna dedi iğne. Hani şu arada bir bizi ziyarete gelenlerden.
Frippe dedi genç adam Yuna'nın elini sıkarken.
Uzmanlığını adli tıpta yapıyor dedi iğne.
Frippe lateks eldivenler takıp otopsi masasına yanaştı. Onu izleyen Yuna, kadının bedeninden soğuk, iç bayıltıcı bir kokunun yayıldığını hissetti.
Bedenindeki çok sayıda yaraya rağmen dedi iğne, içlerinde en az şiddete maruz kalan bu.
Başlarını her tarafı büyüklü küçüklü yaralarla kaplı bedene eğdiler.
Ayrıca diğer ikisinin aksine kadının cesedi parçalara ayrılmamış diye devam etti. Asıl ölüm nedeni boynundaki yara değil. Buradaki yara bilgisayar tomografisine göre bıçak doğrudan kalbine gitmiş.
Kadının göğüs kafesindeki dikkat çekmeyen bir yarayı gösterdi.
Ama resimlerle kanamayı görmek biraz zor dedi Frippe.
Bunu bedenini açtığımızda göreceğiz dedi iğne.
Direnmiş dedi Yuna.
Bence ilk başta kendisini şiddetle savunmuş dedi iğne.
Avucundaki yaralar bunu gösteriyor. Ancak daha sonra yalnızca kaçıp kurtulmaya çalışmış.
Genç doktor iğneyi dikkatle dinliyordu.
Kolunun dış tarafındaki şu yaralara bakın dedi iğne.
Savunma yaraları dedi Yuna.
Kesinlikle.
Yuna eğilip kadının gözlerindeki sarı kahverengi lekelere baktı.
Solar lekelere mi bakıyorsun?
Evet.
Bu lekeleri tam olarak görebilmek için ölümden sonra birkaç saat, bazen birkaç gün geçmesi gerekir dedi yine. Sonunda simsiyah olur. Gözlerdeki basıncın düşmesiyle ortaya çıkarlar.
Bir refleks çekici alıp Frippe'ye veren yine kontrol et bakalım. İdiomüsküler kasılımı kalmış mı dedi. Genç doktor kadının pazısına vurdu ve parmaklarıyla kasılma var mı diye kaslarını yokladı.
Minimal dedi yine. Genelde 13 saatten sonra yok olur dedi yine.
Katya Ek'in kolundaki hafif hareketi fark ederek ürperen Yuna, yani ölü daha tam ölü değil mi dedi.
Mortui vivis docent.
Ölüler yaşayanları öğretir diye kendi kendine gülümsedi yine. Sonra Frippe ile birlikte cesedi yüzüstü çevirdiler. Kadının kalçalarında, sırt çukurunda, omuz ve kollarındaki kırmızı kahverengi lekeleri gösteren iğne,
''Kurban çok kan kaybetmişse cesetteki lekeler daha zayıf olur.'' dedi.
''Elbette.'' dedi Yuna.
''Kan ağırdır. Ölüm gerçekleştiğinde artık iç basınç sistemi diye bir şey kalmaz.'' diye devam etti iğne. ''Kan aşağı doğru akar. En alçak noktalarda toplanır. Genellikle bedenin uzandığı zeminle temas noktalarında belirginleşir.''
Kadının sağ baldırındaki bir lekeye baş parmağıyla leke yok olana kadar bastırdı.
Bak işte ölümden sonraki 24 saat içinde üzerlerine bastırılırsa yok olurlar.
Ama sanki kalçalarında ve göğsünde lekeler gördüm dedi Yuna tereddütle.
Bravo diyen iğne hafif bir şaşkınlıkla doğrusu buna dikkat edeceğini sanmıyordun.
Yani öldüğünde yüzüstü yatıyordu sonra sırt üstü çevrildi dedi Yuna.
Tahminim 2 saat kadar sonra.
Demek ki katil 2 saat kadar orada kaldı. Ya da o veya bir başkası 2 saat sonra cinayet mahalline geri dönüp kadını sırt üstü çevirdi.
İğne omuzlarını silkti. Kesin bir şey söylemek için daha çok erken.
Bir şey sorabilir miyim? Karın bölgesindeki yaralardan biri sanki sezaryen izine benziyordu.
Sezaryen izi mi dedi yine? Neden olmasın? Bakalım mı?
İki doktor cesedi tekrar sırt üstü çevirdi.
Bunu mu diyorsun?
Göbekten aşağıya 15 santimlik bir kesiği gösterdi yine.
Evet dedi Yuna.
Her yarayı ayrı ayrı inceleyecek zamanım olmadı henüz.
Vulnera incisa dedi Frippe.
Evet bir neşter yarasına benziyor dedi yine.
Bıçak yarası değil dedi Yuna. Frippe iyi görmek için öne eğildi.
Düz bir hat izlemesine ve etrafındaki derinin örselenmediğine bakılırsa diyen iğne
parmağını yaraya dokundurdu. Evet.
Duvarları diye devam etti yine. Öyle fazla kana bulanmamış ama birdenbire sustu. Ama ne dedi Yuna?
İğne tuhaf bir ifadeyle baktı Yuna'ya.
Burası kadın öldükten sonra kesilmiş dedi.
Eldivenlerini çıkardı.
Bilgisayar tomografisine bakmam gerek dedi endişeyle.
Kapının yanındaki masada duran bilgisayarı açıp 3 boyutlu görüntüleri incelemeye başladı. İlerledi, durdu, açılarını değiştirdi.
Görünüşe göre kesik rahmin içine doğru iniyor diye fısıldı. Sanki eski yaranın izinden gider gibi.
Eski yara mı?
Ne demek istiyorsun diye sordu Yuna.
Bunu fark etmedin mi dedi iğne tebessüm ederek. Acil bir sezaryen yarası.
Dikey yarayı işaret etti. Yaraya daha yakından bakan Yuna, yaranın bir kenarındaki solgun pembe ince dikiş izlerini gördü. Eski bir sezaryen yarasıydı bu.
Ama şimdi hamile değildi değil mi diye sordu Yuna.
Hayır diye gülen iğne gözlüklerini burnunun üzerine itti. Cerrahi yeteneği olan bir katille mi karşı karşıyayız diye sordu Yuna. İğne başıyla onayladı.
Katya Eyk'in büyük bir hınçla ve vahşice öldürülmüş olduğunu düşündü Yuna.
Katil 2 saat sonra geri gelmiş, cesedi sırt üstü çevirmiş ve eski sezaryen yarasını dikkatlice kesmişti.
Bir bak bakalım, diğer cesetlerde de buna benzer bir şey var mı?
Buna mı öncelik vermemizi istiyorsun diye sordu yine.
Evet sanırım.
Biraz tereddüt eder gibisin.
Değilim. Ama neredeyse her şeye öncelik vermemizi istiyorsun.
Aşağı yukarı diye gülümseyen Yuna odadan dışarı çıktı. Yuna arabasına bindiğinde içi üşümeye başladı. Motoru çalıştırdı, klimayı açtı ve başsavcı Jens Svane Hjalm'i aradı.
Svane Hjalm.
Yuna Linna.
Günaydın. Daha az önce Carlos'la konuştum, arayacağını söyledi.
Neyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek biraz zor dedi Yuna.
Arabada mısın?
Adli tıptan yeni çıktım. Hastaneye uğramayı düşünüyorum. Hayatta kalan tek tanığın ifadesine gerçekten ihtiyacım var.
Carlos durumu bana izah etti dedi Jens. Bu işi hızlandırabiliriz. Profil incelemesi başlattın mı?
Profil yeterli olmaz dedi Yuna.
Olmaz biliyorum, seninle aynı fikirdeyim. Eğer kızı bulup koruma imkanı bulacaksak oğlanla kesinlikle konuşmalıyız.
Yuna aniden sessizce patlayan bir havai fişek gördü. Stockholm'un çatılarının ötesinde solgun bir mavi yıldız.
Sosyal İşler Müdürlüğü'nden diyen Yuna boğazını temizleyerek devam etti. Suzanne Granat'la temastayım. Şok ve travma tedavilerinde uzman psikiyatrist Erik Maria Bark'ı da ifade sırasında yanıma almayı düşünüyorum.
Tamamen uygundur dedi Jens.
O zaman doğrudan beyin cerrahisi bölümüne gidiyorum.
İyi fikir.
5. ayrımın sonu. Sayfa 68.